Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş bütün peygamberlerin hayatlarını ve bu peygamberlerin hayatlarında yaşamış olduğu hadiseleri sizlerle buluşturuyoruz. Ve tabii ki bu hadiselerden çıkartmış olduğumuz hisseleri, neler anlamamız gerektiğini kıymetli hocamız Erhan Turan'dan dinliyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefalar verdiniz, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Amin cümlemizden.
Geçen haftaki programımızda Salih Aleyhisselam'ı konuşmaya başlamıştık.
Evet.
Azgınlık ve taşkınlıkları sebebiyle depremlerle helak olan kavmin peygamberi Hazreti Salih Aleyhisselam'ı ve Semud kavmini konuşmaya başlamıştık. Tabii içinde bulunduğumuz günlerde aslında Salih Aleyhisselam'ı çok iyi anlamamız gereken ve bu Semud kavminin başına gelenlerin çok iyi idrak edilmesi gereken günlerdir diye düşünüyoruz. Ki geçtiğimiz günlerde aileye yapılan saldırılara bir dur demiş olduk toplumca.
Evet, evet.
Ve bu saldırılar maalesef devam ediyor. İşte LGBT propagandalarıyla ailemize, çocuklarımıza karşı böyle bir virüs aşılanmak isteniyor. Aslında buna karşı nasıl hareket etmemizin reçetesini de Hazreti Salih Aleyhisselam Semud kavmi üzerinden de bize göstermiş oluyor. Biz de sizin vesilenizle bunları dinleyicilerimizle buluşturmuş oluyoruz.
İnşallah.
Diyerek programımıza başlamış olalım. Dediğimiz gibi geçen hafta Hazreti Salih Aleyhisselam'la başlamıştık. Semud kavmini konuşmaya başlamıştık ve Semud kavminin helak olmasının sebeplerini konuştuk ve Salih Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi olan deve mucizesinde kalmıştık hocam. Bunu sizden dinleyecektik. Bu hafta dinleyelim inşallah. Buyursunlar efendim.
İnşallah, Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sizin de buyurduğunuz gibi Salih Aleyhisselam Semud kavmine peygamber olarak gönderildi ve Cenab-ı Hak toplumun içerisinde saygında bir yeri olan Salih Aleyhisselam'ı hem hayatının o güzel yaşayışıyla birlikte hem de örnek olması açısından insanlara, o dönemin insanlarına yapmış oldukları sapkınlıkları düzene koymak üzere peygamber olarak vazifelendirdi. Tabii Hazreti Salih tebliğini yaptıktan sonra onlar itirazlarda bulundular. Bu itirazları da yaparken Salih Aleyhisselam'a bir takım iftiralarda bulundular. Bunlardan bir tanesi kendi ellerindeki malları gasp etme iddiası vardı.
Hı hı.
Ki bir peygamberin, bunu geçtiğimiz derste de konuşmuştuk, ecri sadece Allah'tan beklemesi durumu söz konusudur. Ayetlerle de sabittir bu. Bir diğer mesele de onlar görüneni bırakıp görünmeyene mi iman edelim demişlerdi. Tabii şimdi akıllara şöyle bir şey gelebilir. Yani niçin hani mucizede kaldık da buradan başladık diye. Çünkü Salih Aleyhisselam'la birlikte yapılan tebliğin karşılığında insanlar eğer kendileri dahil olmadılarsa, tebliğin içerisine evet diyerek girmedilerse, kabul ettik diyerek girmedilerse bahaneler üretmeye başlıyorlar. İşte günümüzde sizin de dersin başında buyurduğunuz gibi işte bir cinsiyet üzerinden tabii bu planı önce hanımın, kadının toplum içerisindeki yeri ve rolünü yön değiştirerek, saptırtırarak, yanlış kanallara, mecralara kaydırarak yapmaya başlamışlardı. Bir tık yukarı çıktılar. Yani level atladılar tabir yerindeyse. Bir tık yukarı çıktılar. Artık LGBT, yani asıl cinsiyetsizlik propagandaları yapmaya çalışıyorlar. Tabi burada böyle bir hastalık, böyle bir rahatsızlık söz konusu, bu tür bireylerin şahıslarıyla elbette ki Müslümanın bir işi olmaz. Onların yapmış oldukları eğer bir fuhşiyata dönük değilse, kendi hayatının kendisine ait olan bir şeyse sadece kendisiyle alakalıdır. O onunla alakalıdır. Yani biz sen niye öylesin, niye böylesin sorgulaması yapmıyoruz. Ama buradaki asıl mesele günahtır. Günaha sevk eden o fuhşiyatın kendisidir. Böyle bir savunmayı yapma, böyle cinsiyetsizliğin arkasından koşma, bunlara yatırımlar yapma Lut kavmi özelliklerini konuşacağız inşallah konu olarak geldiğinde. Orada görüldüğü üzere aslında fuhşiyattan da öte bir şey. Yani Allah'ın vermiş olduğu, yaratmış olduğu fıtratın sorgulanmasıdır aslında. Hı hı. Çünkü Allah ayeti kerimede inna halaknakum min zekerin ve unsa buyuruyor. Ya yani biz insanı erkek ve dişiden yarattık. Erkek ve kadından yarattık. Demek ki bir hanım, bir erkek olarak yaratılıyoruz. Burada cinsiyetsizlik kavramını ortaya koymak bu ayete de müdahaledir aynı zamanda.
İnkardır.
İnkardır. Bunun üzerinden propaganda geliştirip bunu gerçekten doğruymuş gibi savunanlar gerçekten bir iman sorgusuna kendilerini sokmaları gerekiyor. Hele ki öyle biraz iman hassasiyeti olan, namaz abdesti olan bir insanın, yani Allah lillah korkusu olan bir insanın böyle bir savunuya girmiş olması işi daha farklı boyutlara taşıyor.
Evet.
El mer'u ma'a men ahabbe buyuruyor Peygamberimiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kalpte ona oluşacak olan muhabbet imanı zedeliyor. O yüzden bazen biz de şahit oluyoruz böyle namazlı abdestli abilerimiz, ablalarımız. Ya bu da onların hayat tarzları değil mi? Neden müdahale ediyoruz gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bundan vazgeçsinler. Hafazanallah. Bu ayetin karşısına geçmenin kendisidir. Burada anlayış beklenmez. Bu fiiliyata anlayış beklenmez. Bunun savunulmasına anlayış beklenmez. Bunun ne dinde, ne Kur'an'da, ne sünnette yeri yoktur. Varsa da insanı Allah korusun küfre kadar götürür, iman problemi taşıtır. Tabii kendileri Kur'an ve sünnetle uyarılmış olmalarına rağmen eğer bu iddiadan vazgeçmeyip bununla beraber yol yürümeye, bunu bir de politize edip, siyaset malzemesi edip toplumu dejenere etmeye, bozmaya ve toplumun temel taşlarını yerinden oynatmaya mücadele ve müdahale ediliyorsa işte o zaman Salih Aleyhisselam'ın kavminin örnekliği bize burada çıkıyor. Niçin? Burada suç aynı değil. Burada tabii ki LGBT yok. Burada deve var. Salih Aleyhisselam tebliğini yaptıktan sonra karşısındakiler Hazreti Salih'ten mucize istediler. Neden? Çünkü iman etmeyince çaresiz kalınıyor. Çaresiz kaldıktan sonra da bir çareye sığınılma ihtiyacı ortaya çıkıyor. O çare karşımızdaki tebliğ yapanı etkisiz bırakmak. Yani Salih Aleyhisselam Allah'ın peygamberi, öyle bir iş yapalım ki eli kolu bağlansın, bizimle mücadele edemesin, bize de müdahale edemesin. Ve imkansızı istiyorlar. Bu günümüze de yansıyor böyle. İmkansızı istiyorlar. Yani neden faiz haram olsun ki diyor. Neden LGBT'ye karşı çıkıyoruz ki diyor. İmkansızı istemenin adıdır bu. Yani Salih Aleyhisselam'dan toplumun şu kayadan bize deve çıkar demesi gibi bir şey aslında. Evet. Niçin? Çünkü ayet var. Ayeti inkara kadar götürecek olan bir iddia var. Allah'a sığınıp tekrar bir iman tazelemek gerekiyor bu anlamda. Hazreti Salih'e geldi toplum. Dediler ki madem doğru söylüyorsun, o zaman bize doğru söylediğini ispat et. Ya burada Hazreti Salih'in yalan söylemediğini biliyorlardı aslında. Ama biraz önce söylediğimiz gibi red oluşacak ya. Red oluşacağı için kendisini meşru zemine oturtmaya çalışıyor. Yani Hazreti Lut Aleyhisselam'a temizsen aramızdan ayrıl demeleri gibi bir şey. Yani kendilerini meşru taba oturtuyorlar ve karşısındakini gayrimeşru bir iş yapıyormuş hüviyetine sokmaya çalışıyorlar. Böyle bir hal, bir kaya vardı onların çok kıymet verdiği El-Katibe denilen bir kaya. Bu kaya değerliydi onlar için. Bir maneviyat kesbediyordu ve önem veriyorlardı. Dediler ki toplumun veri geleniyle birlikte işte şu kayadan bize bir deve çıkar. Eğer ilahının, senin bize tavsiye ettiğin Allah'ın gücü yetiyorsa şu kayadan bize bir deve çıkar. Ama deve öyle sıradan bir deve olmayacak. Nasıl onun olacak?
Şartlarını sunuyorlar.
Şartları sunuyorlar. Niçin? Çünkü Hazreti Salih Aleyhisselam aslında onlar bir meydan okuma yapıyorlar. Yani bu yapılabilir mi? Yani kaya doğumhane değil ki. Neticede kaya bu cansız bir varlık. Taştır yani neticede. İçerisinden bir varlığın çıkma ihtimali sıfır bile değildir. Bu anlamda Hazreti Salih Aleyhisselam'a hem deve çıkar ama çıkardığın deve hamile de olsun. Yani yavrusu da olsun içinde. Artı tüyleri kıpkırmızı olsun, kızıl bir deve olsun. Sonra yavrunun rengi de annesinin rengi gibi olsun.
Doğduğunda.
Yani neticede sadece bir mucize değil, mucizeyi de tabiri caizse sipariş ediyorlar. Şöyle bir mucize getir bize, getirebiliyorsan. Yani eğer Rabbinin gücü yetiyorsa bunu yapsın diye. Daha da ileri gittiler, alaya kadar vardılar. Dediler ki madem oldu olacak, sütü de yazın serin aksın, kışın da sıcak aksın. Bu sütten içen hasta olursa şifa bulsun, fakirse de fakirlikten kurtulsun dediler. Yani işi zora soktukça zora sokuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın irade-i ilahisine hiçbir şey zor değil. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekun. Allah-u Teala bir şeyi yaratmayı murad ettiği müddette ona ol deyiverir, o da oluverir.
Oluverir.
O zaman onlar neyi zorlaştırmış oluyorlar? Aslında kendi hallerini, kendi davranış kalıplarını ve kendi ibadet edebilirliklerini zorluyorlar. Salih Aleyhisselam aslında onların bu istediği mucizede tamam madem istediniz hemen göstereyim tavrına bürünmüyor. Korkuyor. Ama korkmasının sebebi Allah'a güvensizlik değil. Çünkü mucize geldiğinde iman edilmezse
buna helak gelecek.
Tabii bedel olacak.
Eyvallah.
Onun bir bedeli olacak. Yani
bunun bilincinde Salih Aleyhisselam.
Tabii bunun bilincinde. O onun farkında olduğu için karşısındaki toplum bunun farkında değil. İstiyoruz ama ya iman etmezseniz? Çünkü mucize dediğimiz hadise iman edenin imanına kuvvet kazandırır, iman etmeyenin de kafirliğini artırır. Ve daha da küfrün bataklığına kadar girecekler. Bundan korkuyor. Ez cümle Salih Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a namaza duruyor ve namazla yardım istiyor. Ya Rabbi sana sığındım deyip Cenab-ı Hak kayaya emrediyor. Kaya bir annenin, hamile bir annenin doğum yapar gibi sancılı bir sesle deveyi içerisinden çıkarıyor. Tam tarif ettikleri deve. Ama bu deve sıradan bir deve değil. Böyle boylu poslu, yapılı, cüsseli, iri. Görüldüğü zaman böyle insanları ürperten, hatta meraya, otlağa yayıldığında diğer hayvanlar yanından kaçarlarmış, korkarlarmış. Suya kafasını koyduğu zaman suyu bitirene kadar içermiş. Böyle bir Allah ona hüviyet hasretmiş. Sonra Salih Aleyhisselam onlar gelip ya Salih sen bize böyle bir deve verdin ama şimdi bu deve bizim suları bitiriyor. Artı bir de diğer hayvanlar da korkup kaçıyor. O zaman buna bir nöbet niyabeten. Bir gün Salih Aleyhisselam'ın devesi otluyor, bir günde diğer hayvanlar otluyor. Bu haliyle nöbetleşe. Tabii Allah deveyi vakfen halk ediyor, yaratıyor. Yani toplumun vakfiyesi oluyor. Neticede sahip çıkılması gerekiyor, ihanet edilmemesi gerekiyor ve en önemli bir halle, en ciddiyetli bir halle de korunması, muhafaza edilmesi gerekiyordu. Tabii Salih Aleyhisselam bu mucizeyi gösterdikten sonra Cenda, o toplumun lideri, iman etti. Ya bundan öte artık ben ne isteyeyim dedi. Kardeşi iman etmedi. Toplumdan iman etmeyenler oldu. Sonrasında Hazreti Salih Aleyhisselam'la birlikte o tacını çıkardı, kardeşine teslim etti, tebliğe başladı. Tabi rivayetlerde 4000 kadar insanın Hazreti Salih'e imanen kabul ettiği söyleniyor. Bir o kadar, biraz daha fazlası, 5-6 bin civarında da iman etmeyen kimsenin olduğundan bahsediliyor. Tabi deve çıktıktan sonra toplumun da başkanı Cenda dediğimiz o lider şahsiyette iman edince insanlar meylettiler ama hemen puthanenin reisi, oranın sahibi, put satan bununla geçinen adam itiraz etti. Niçin? Çünkü menfaat gidiyor.
Evet.
Ticareti bozuluyor. Bu da öne çıkıp itirazlarıyla sen bizim bundan sonra reisimiz olabilir misin diye itiraz ediyor. O da zaten bırakmıştı. Sonrasında kardeşi aldı ve devam etti. Burada tabii şunu görmek lazım. O Cenda, toplumun lideri olan adam iman ettikten sonra hemen evine koşuyor. Evindeki bütün putlar, ne kadar put varsa hepsini kaldırıp dışarı atıyor. Demek ki iman kalbe girdikten sonra kalp sadece Allah'a meyledecek. Allah'ı unutturan, kalbe Allah adına haşa putlaştıracak olan o muhabbet maddelerinin kalpten çıkarılması gerekiyor. Ya dursun burada süs olarak kalsın dememek gerekiyor. Neticede ona bir muhabbeti vardı. Yani bir sehpanın üzerinde biblo gibi, vazo gibi dursun demiyor. Kaldırıp hepsini çöpe atıyor. Kalpten tamamen çıkarıyor. Ya la ilahe illallah bu demek zaten.
Evet.
La ilahe dedik mi kalbin tamamen Allah dışındaki bütün varlıklardan uzaklaşması, illallah deyip sadece Allah, Cenab-ı Hakk'ın oraya yerleştirilmesi, imanı yerleştirme.
Nasuh tövbe dediğimiz tövbe mi hocam, ya, bir bakalım.
Nasuh tövbe tabii o biraz daha günahlardan sonra yapılan ve günahın akabinde işlenen, bir daha geri dönmemek üzere Cenab-ı Hakk'a verilen ve tutulan da tövbenin kendisi. Burada da samimiyet esastır. Yani acabalı tövbe değil.
Esaslı askıda bir şekilde. Yani.
Tabii askıda bırakmayacak. Esaslı bir tövbe. Hani vardır ya İmam Nevevi'den aktarılır. İmam Nevevi Rahimehullah Riyazu Salihin'de Kitab-ı Tövbe'nin başında tövbeyi anlatırken tövbe üç şekilde olur diyor. Bunlardan birisi günahın işlendiğini kabuldür diyor. Ya bir günahın günah olduğunun ve onun işlendiğinin kabulüdür. İkincisi o günaha Cenab-ı Hakk'a pişmanlık duyup meyletmenin adıdır. Meyledeceğiz. Günahı işlediğimizden dolayı Cenab-ı Hakk'a sığınacağız. Üçüncüsü de nasuh tövbe. Bir daha geri dönmemek üzere, bir daha yapmamak üzere. Bu anlamda iman etmek de böyle. Bir daha geri dönmemek üzere. Ve bu alanda da bizi yönlendirebilecek, meyledebilecek ara formların tamamen hayattan çıkarılması gerekiyor. Hafî şirk. Yani böyle kalpte gizli, damarlarda gizli dolaşan Hazreti Ali'nin ifadesiyle o gizli şirk unsurlarının temizlenmesi gerekiyor. Tabii İmam Nevevi burada tövbeye dördüncüyü de ekliyor. Diyor ki eğer kul hakkına müteallıksa o zaman kuldan helallik alınmak esastır diyor. Hazreti Peygamber bu anlamda da dünyada birilerinin karşısında rezil olmakla ahirette rezil olmayı bu kul hakkından dolayı tercihe kalırsanız dünyada rezil olmayı tercih edin diyor.
Ya, orada daha tabii, orada çetin bir hesap var.
Tabii hesap var. Yani rezillikten ötesi var Allah korusun. Çünkü herkesin ihtiyacı var.
Evet.
Ve nedamet günü. Yevmut tenaat denilen nedamet günü, pişmanlık günü. Neden yapmadım? Yaptığımı neden az yaptım? Ve neden ben böyle yaptım? Kendini insan orada pişmanlıklara gark ediyor. Salih Aleyhisselam tabii onlara deve mucize olarak verildikten sonra bir serbestlik, deveye bir dolaşım serbestliği veriyor. Onlar neticede deveye ilk başta sahip çıkıyorlar. O dedikleri gibi sütünden içiyorlar, istifade de ediyorlar. Ama toplumun biraz önce dersin başında LGBT'yi konuşurken hanımlarla başladılar demiştik. Eğer kadınlar, hanımlarımız toplum içerisinde Kur'an ve sünnetin çizgisiyle adaplanırlarsa, Kur'an adabıyla, Kur'an ahlakıyla, Hazreti Peygamber'in adabıyla ve ahlakıyla ahlaklanırlarsa, o annelerimizin ahlaklarıyla ahlaklanırlarsa Allah'ın izniyle toplum abad oluyor. Çünkü hanım, kadın gerçekten hanımefendi olursa, kadın efendi olursa o zaman toplumu abad ediyor. Ama yok asıl kimliğini unutursa, başka vesilelere ya da yollara dalarsa o zaman toplumu berbat ediyor. Toplum içerisinde, Salih Aleyhisselam kavmi içerisinde iki tane kadın vardı. Birisi Üneyze binti Ganem diye, birisi de Müheyya diye bir kadın. Bunlardan bir tanesi zengin, malı mülkü olan, varlıklı ve güzel de bir kadın. Diğeri de biraz yaşlı ama kızları var, malı mülkü var, zenginliği var. Onlar haset ettiler. Dediler ki yani bu deve niçin bizim hayvanlarımızın önünde duracak? Niçin ondan daha çok kıymetli olacak diye. Halbuki deve Allah'ın emanetiydi. Sahip çıkmaları gerekiyordu. Kendileri istemişti. Siparişi de kendileri vermişti tabiri caizse. Onların istediği gibi bir mucize de gerçekleşmişti. Onlar fesatlıklarından geri duramadılar, hasetliklerinden geri duramadılar. Bu iki hanım, iki kadın amca çocuklarından birini çağırdılar. Bu Müheyya denen kadın, Mısta diye bir amca çocuğu vardı, onu çağırdı. Dedi ki gel dedi beni dedi dinle, deveyi ortadan kaldıralım. Çünkü ona göre, aklına göre deve ortadan kalktığında problem çözülüyor. Bütün peygamberlerde böyle bir örnek var. Hep karşısındaki şirk topluluğu, peygambere karşı gelen, isyan eden topluluk, peygamberi de ortadan kaldırmanın hesabına gitmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken onu ortadan kaldırmanın hesabını yapmışlardır. Onlar deveyi katledecekler. Katlettikten sonra suçlarını bastırmak üzere Hazreti Salih'i ve ailesini de katletmenin hesabına düşecekler. Bu birinci basamak. Yani arkasından, yani bir suç işlendiği zaman suçun kapatılması yine başka bir suçu ortaya çıkarıyor. Burada Mısta mal mülk sevdasına Müheyya ona seninle evlenirim dedi. Hem ben sana ait olurum, hem bütün malım mülküm senin olmuş olur. Zenginlikse zenginlik. Yani dünya ona çok tatlı geldi. Dünyanın cazibeleri ona çok lezzetli geldi. Ahireti unuttu.
Evet.
En büyük problemlerden birisi bu. Ahireti unuttu. Mısta kendisi gibi bir putperest vardı Kıtar isminde. Onu da yanına o Üneyze'nin kızlarından bir tanesiyle evlenmeyi vaat ederek aldı. Bu şekliyle 7 ile adam daha buldular. 9 kişi oldular. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle tis'atu rahtin. 9 adam. 9 kişilik bir grup. Bu adamlar artık nasıl deveyi ortadan kaldırırızın planlarını yapmaya başladılar. Tabi burada bu 9 adamın dünyaya olan muhabbetleri haramı meşrulaştırıyor. Yasakları cazibeli hale getiriyor ve peşine çok düşülen bir ihtiyaçtır o mal mülk vesaire. Bu anlamda da mala mülke ulaşmaya, nesebe soya karaktere ulaşmaya ne yapıyorlar? Onlar dünyayı hedef alıyorlar, ahireti unutuyorlar ve günahlarında da artık isyanlarında da ittifak ediyorlar. 9 adam.
Evet.
Bir araya geldiler, pusu kurdular. Deve yine her zamanki gibi vaktinde çıktı. Yaylada, merada otlayacaktı, suyunu içecekti. İnsanlar ondan istifade edeceklerdi. İçlerinden bu mısta ilk oku attı. Ardından diğerleri ok yağmuruna tuttular. Tabi deve okları üzerine alınca yaralandı. Kan boşalmaya başladı ve o haliyle çöktüğü yerde öldü. Bir rivayete göre devenin yavrusu korkup kaçtı diyorlar. Bir rivayete göre de onu da yakalayıp kesip yediler diye. Böyle bir rivayet de var. Tabi Salih Aleyhisselam devenin bu halde olduğunu görünce çok üzüldü. Kahroldu. Aslında tabii ki deve bir emanetti. Deve elbette ki korunması gereken Allah'ın vakfiyesiydi. Vakıftı. Ve o vakfa sahip çıkılması gerekiyordu. Salih Aleyhisselam bununla beraber bir de topluma gelecek olana üzüldü. Ya bundan sonra da olacak olanlar var. Çünkü Allah'ın emanetine ihanet edildi. Bu ihanetin karşılığında bir azap gelecek. Bundan korkuyor. Tabii onların ahmaklığı bunu düşünecek halde değil. Onu anlayamadılar da. Hatta daha da ileri gittiler. Dediler ki ey Salih, gerçekten sen peygamber olduğunu söylüyorsan işte yaptığımızı gördün. Tehdit ettiğin azabı getir bize. Çünkü biraz önce dedik ya, suç işleyince suçu kapatmak üzere yeni suçlar. Bu Hazreti Yakup Aleyhisselam'da konuşacağız. Çocuklar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attıkları zaman yalan söylediler. O yalanları örtmek için yalanlar üzere yalan söylediler. Çünkü yalanı gerçekle, doğruyla örtemiyorsunuz. Yalan yalanla örtülüyor ve bir yerde mutlaka patlak da veriyor. Bunlar da suç işlediler. Suçu işledikten dolayı tövbe edecekleri yerde, bu yaptıklarından pişman olup Allah'a sığınacakları yerde bir de meydan okudular. Dediler ki hani bir azap diyordun ya, getir bakalım. Hazreti Salih Aleyhisselam yav dedi, siz öğütten de anlamıyorsunuz dedi. Hem suçu işliyorsunuz hem kabahati bana yüklüyorsunuz. Çünkü onlar dediler ki, Neml suresindeki ifadeyle söyleyelim, senin ve beraberindekilerin sebebiyle uğursuzluğa uğradık. Yani bu olan senin yüzünden oldu. Yani burada bizim bir kabahatimiz yok. Çünkü uğursuzluk dediğimiz hal varsa şurada, bu deveden kaynaklanan bir şey varsa,
onu da sen getirdin.
Sen getirdin. Deve olmasaydı bu olmayacaktı. Ama siz istediniz. İşte bu ahmaklığın başka bir hali. Hazreti Salih Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak onlara verilecek olan azabı iletti. Dedi ki artık ya Salih, onlar 3 gün daha yaşayacaklar bulundukları yerlerde. Rivayetler çarşamba, perşembe ve cuma günü diye geçiyor. İlk gün yüzleri sararacaktı. İkinci gün yüzleri kıpkırmızı olacaktı. Üçüncü günde artık yüzler kararacak ve sonra helak gelecekti. Çünkü devenin bastığı yerlerden birinci günü, o yüzlerin sarardığı gün, tabi iman edenler müstesna. Burada iman edenlere ait değil bu. İman edenler çıktıktan sonra yüzleri kızarmaya başladı. Bu devenin gezdiği yerler, otlaktaki gezdiği yerler, ayak bastığı yerlerden kan çıkmaya başladı. Kan fışkırmaya başladı. Çünkü evet, azap haberi geliyor artık yavaş yavaş. Çok itibar ettikleri, üzerinden su aldıkları bir kuyu vardı. Kuyunun suyu kan rengine döndü. Onlar yine tövbe etmediler. Ardından da bu 9 kişiye karşı toplum bir tepki göstermesi gerekirken, ona sahip çıkması gerekirken, bu yaşadıkları yüzlerinin sararması hali, işte kuyunun suyunun kan olması hali ve devenin ayaklarının bastığı yerlerden kan fışkırması halini bir musibetin habercisi olarak değil de Salih Aleyhisselam'ın sihri olarak yorumladılar. Yani neticede ailesini de öldürürse kurtuluruz'a getirdiler olayı. Ve deveyi öldürdükleri gibi Salih Aleyhisselam'ı da katletmenin hesabına düştüler. Bu 9 kişilik çete Hazreti Salih Aleyhisselam'ın evini kuşattılar. Ama Cenab-ı Hak daha önceden ona haber vermişti. Oradan ayrılmıştı Salih Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam onları orada helak etmeye gönderildi. Onlar orada helak edildiler. Bu 9 kişi orada kaldılar. Allah onların kurduğu tuzak vardı. O tuzağı başlarına yıkmış oldu. Üçüncü günün sonunda artık şiddetli bir ses. Yani burada Fahreddin Razi'nin bir sözü var. Diyor ki, öyle bir ses oldu ki çığlık gibi, ödler patladı diyor. Ve oldukları yere dizleri üzeri çöke kaldılar diyor. Ardından bir zelzele, bir deprem ve o çok güvendikleri o binalar, yapılar, daha öncesinde Ad kavmini tenkit etmişlerdi. Onlar sağlam bina yapamadılar da helak oldular demişlerdi. Hmm. Kendileri daha beter oldular. Taşların altında kalıp helak oldular. Bu sayhaten vahide diye geçen o bir çığlık, bir ses önce onları bir yerinden bitirdi. Ardından da zelzele geldi ve onlar helak oldular, hüsran oldular.
Evet.
Tabi burada verilen tebliğin karşılığında, mevcut bir bölgede verilen tebliğin karşılığında, peygamberin yapmış olduğu tebliğin karşılığında kulakları tıkama, kendi nefsani arzularını hedef alma, ahireti bu anlamda unutma, onlara hata üstüne hata yaptırmıştı. Yanlış üzere yanlış yaptırmıştı. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferinde Semud kavminin olduğu o Hicr bölgesinden geçerken konaklamışlardı. Efendimiz dedi ki, buradaki kuyulardan su almayın dedi.
Hmm.
Dediler ki, ya Resulallah, biz su da aldık, kırbalarımızı doldurduk.
Hamur yaptık.
Hamur da yaptık, ekmek de yaptık dedi. Efendimiz, kırbalarınızı boşaltın dedi. Sularını dökün, ekmekleri de develere atın dedi.
Hmm.
Onlar yesinler. Buradan dedi sebeplenmeyin. Belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 3000 yıl kadar önce yaşanmış bir hadise. Ve bu hadisenin akabinde hala daha Efendimizin oradan bir imtinası. İşte inikas dediğimiz hal bu. Yani oradaki olumsuz bir halin, helak halinin kalıntılarının üzerimize gelmemesi meselesi. Bu da bize tabii bu eşyanın inikasından kaynaklanan etkinin bu tür fuhşiyatın işlendiği yerlerde ya da bu tür hastalıkların olduğu yerlerde durmamayı, oralarda çok fazla bulunmamayı öğretiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu haliyle. Ez cümle Salih Aleyhisselam toplum içerisinde bulunduğu müddette tebliğinde devam etti. Cenab-ı Hakk'a sığındı. Hiçbir zaman tebliğinden geri durmadı. Ancak karşısında her peygamberde olduğu gibi büyük bir mücadele gördü, büyük bir müdahale gördü. Ona da sabırla mücadeleye devam etti. Neticede rivayete göre yine 4000 kadar Müslüman iman eden şahsiyet Hazreti Salih Aleyhisselam ile beraber ayrıldılar. Onlar kurtulanlardan oldu.
Onlar nereye gittiler hocam?
Geri kalanlar helak oldu. Onların Mekke'ye döndüğü söyleniyor.
Mekke'ye döndü.
Mekke'ye geldiği söyleniyor. Hatta Salih Aleyhisselam bir müddet orada yaşıyor. Sonra Mekke'den sonra tekrar eski bulundukları o Güney Arabistan bölgesine doğru geçtikleri rivayet ediliyor.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gönlümüze sağlık.
Allah razı olsun.
Geçtiğimiz derste de Semud kavminin helak oluş sebeplerini aslında anlatmıştık.
Anlatmıştık. Bir sonraki yani, konumuz da yine kavimlerin helakıyla alakalı.
Orada da alakalı. Aynı, orada da bahsedeceğiz.
Evet, gündem maddeleri olacak. Bahsederiz
Eyvallah.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Gönlünüze
sağlık hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Semud kavmini konuştuk. Semud kavminin helak ediliş sebeplerini ve nasıl helak edildiğini konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yine programımızda bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.